Şiirin sınırları.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Şiirin Sınırları birlikteliğimiz programımız başlıyor. Hoş geldiniz. Programı sizler için Nilgün Yıldırım hazırladı. Teknik yönetim Aslı Yıkılmaz'a ait bugün de ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Yaklaşık 20-25 dakika boyunca birlikte olacağız ve yolculuğumuza Sayın Hayriye Ünal'la başlamıştık ve yine konuğumuzla Hayriye Hanım'la devam ediyoruz yolculuğumuza. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba.
Evet, ilk programın tepkilerini nasıl buldunuz? Geldi mi dinleyen arkadaşlarımız, dostlarımız, akrabalarımız olmuş mu? Neler söylediler?
Bana ulaşan olmadı henüz.
Size henüz ulaşan olmadı. Bana ulaşan oldu ama çok beğenmişler. Şiirin bu yönlerini de ilk defa, uzun süredir ilk defa dinliyoruz dediler. O yüzden faydalı bulduklarını anlattılar. Hatta teşekkürlerini gönderdiler size.
Ne güzel. O zaman daha büyük sürprizler gelecek.
Umarım.
Evet.
Umarım. Geçen hafta şiirin sınırlarında söz sanatı olarak şiirle başlamıştık. Şiiri sanat yapan şeylerden bahsettik. Şiir nasıl sanatlaşır diye kendimize sorunca sanat olmayan türde sözü de konuşmak gerektiğini düşünelim, değil mi efendim?
Evet.
Hani Latince'yi kadınlar kullanmadığı için yaygınlaşmadığı, halka karışmadığı söylenir. Bu bir yazarın sözüydü galiba. İsmini biliyor muyuz o yazarın?
Walter Ong.
Ah, evet. Bu yüzden bilim dili olarak kalmış Latince. Dilin aslında en işlenmiş hali olduğunu söylüyoruz biz şiiri. Öyle tanımlıyoruz bir şekilde. Türkçe hem halk dilinde şiir üretecek denli açık, ferasetli, hikmetli. Hem de divan gibi girift bir üst dil yaratacak kadar gelişkin. Hem de bugün modern şiiri üretecek kadar dünyayla bağlantılı. Türkçenin şiirde zirveleşen bu gücünü hangi unsurlarla açıklarız dinleyicilerimize?
Bu soruyu bir bakıma hangi edebi araçlar, söz sanatları sayesinde şiir gelişir diye de sorabiliriz. Bu üç tür, yani soruda sizin bahsettiğiniz üç tür bugün yaşayan Türk şiiri açısından önemli duraklar. Ben şiiri kopukluklarla değil de süreklilikle ifade etmeye yatkınım. Fakat kopukluğun da sürekliliği besleyen bir tür, başka tür bir süreklilik olduğunu görmek gerekiyor. Dolayısıyla bu üç türü birbiriyle bağlantılı bir şekilde işlemekten yanayım. Yani halk şiiri dediğimizde belleğin önem kazandığı, bellek gücünün önem kazandığı bir tür, ses ve anlamın birlikteliğine dayalı formüller üretiliyor halk şiirinde. Evet. Formül burada, sıkıntı şurada başlıyor. Formül hep aynı şekilde üretilmeye başlandığında klişeler ortaya çıkmaya başlıyor. Biz insan olarak klişeyi sevmeyiz.
Hı hı.
Hiç kimse her gün aynı şeyi yapmak istemez. Klişe böyle bir şey. Bu sebeple halk şiirinde de aslında belli zirveler var. Bunlar üzerinden gerçek ustaları incelemek gerekir. Karacaoğlan, Dadaloğlu, Köroğlu, Nesimi gibi ustalar halk şiirini zirveye taşımışlardır. Onlar üzerinden konuşmak gerekir. Yine ikinci tür, orada soruda geçen, bahsetmek istediğimiz, bahsetmemizin mutlaka gerekli olduğu divan şiirinde ise yazı kültürü olduğu için ardışıklık önem kazanır. Her şey başlar ve devam eder.
Ses
gözden çok, pardon, göze hitap eder. Kulaktan çok artık göz önemlidir. Çünkü sözlü olan kültürde siz bir şeyi başkasından duyarak öğrenirken yazılı olan da görerek öğrenirsiniz. Yani artık yazılı olan da divan şiirinde kulak değil göz önem kazanmaya başlar. Dolayısıyla sesler ve ritimler de göze hitap etmeye başlar. Baktığınızda şiire daha nizami görünür. Beyitler halinde ya da dörtlükler halindedir örneğin. Dolayısıyla bu farkları göz önünde bulundurarak konuşmak gerekiyor, bu kopuklukları. Modern şiir ise imajları ve fikirleri şiire taşır. Yani modern dediğimiz dönemi belki daha sonra tekrar konuşacağız ama bugün için şunu söylemek lazım. İçinde bulunduğumuz dönem diye tanımlayalım. Yani şiirin değiştiği, dönüştüğü, hayatın değiştiği, dönüştüğü, araçların değiştiği, dönüştüğü, kullandığımız her şeyin dönüştüğü bir dönemde modern hayatın içindeki şiirin, onun getirdiği serbestliğin içinde oluşan serbest şiire modern diyoruz kısaca.
Evet.
Bunun içinde burada da her üçü için ortak olan bir şeyden ben bahsetmek istiyorum bugün için. Bu şiiri zirveye taşıyan mübalağa sanatı.
Abartı.
Abartı.
Abartma.
Evet. Ya da. Yani bir şeyi o kadar da değil canım diyeceğimiz bir şey olarak. Yani şiir
o derece.
Şiir o derece. Hı. Öyle mi dediğimiz bir şey. Bu duyguyla yaratılan bir şey. Bu üç türde de böyle. Bu benim iddiam.
Evet.
Bu arada yani çürütülebilir. Siz çıkıp buna hayır efendim öyle değil diyebilirsiniz. Ben şimdi üçünden bu anlamda bir örnek vermek istiyorum. Yani gerçeği ortaya çıkarmanın, o gerçeğin kendi şifresiyle ortaya çıkarmanın, o şifrenin mübalağa ile mümkün olduğunu düşünüyorum.
Örnek verelim mi?
Şimdi Nefi'den bir şey okuyacağım. Nefi'den bir beyit okuyacağım. Yani bir kasidenin bir parçasını. Benim aşık ki rüsvalıkta tuttu şöhretim şehri, yazanlar Kıssayı Mecnun'u hep yabana yazmışlar. Bu aşıklık iddiası, aşıklıkta en üstün olduğunu söyleme iddiası biliyorsunuz şairlerin genelinde olan bir şey. Ben bunu mübalağa olarak nitelendiriyorum ama olması gereken bir şey olarak nitelendiriyorum. Yine modern şiirin başlangıcında Türk şiirini, modern Türk şiirinin başlangıcındaki şairlerden birisi Ahmet Haşim. Ondan da bir örnek söyleyeyim. Yine bilinen bir örneği söyleyeceğim. Eğilmiş arza kanar, muttasıl kanar güller, durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller. Sular mı yandı, neden tunca benziyor mermer? Bu meşhur merdiven şiirinden bir üçlüktü. Bunlar mübalağanın
sular
görünen
yandı,
örnekleri olarak vermek istedim, söylemek istedim. Evet.
Benziyor mermer. Evet, mübalağa olmayınca şiir de olmayacakmış gibi geliyor değil mi sanki? Mübalağa olunca daha böyle şairane.
Acaba mübalağa mı ettik bunu söylerken?
Yok bence mübalağa etmedik ama mübalağanın da önemli olduğunu sanki
evet.
Değindik, vurguladık gibi geldi.
Bana. Evet. Yani benim şair kimliğim ve eleştirmen kimliğim aslında bunu böyle söylemiyor olmayı gerektiriyor gibi duruyor. Ben bu bilgiyi böyle parantez içinde böyle bir şey vereyim.
Yani.
Ama bunu üzerinde bayağı bir düşündükten sonra karar verdiğim bir şeydi. Bu.
Ama çok güzel bence yani şiirin içinde olan şiirin karakterlerinden, karakter özelliklerinden biri ve bence güzel bir özellik mübalağa. Sizce de hoş durmamış mı son okuduğunuz beyitte?
Evet, Haşim zaten benim kral tabir ettiğim şairlerden birisi benim için. Şimdi yeniden bu üç şiir türü üzerinden şöyle bir şeyle devam edelim. Bugün şiiri biz aslında tabii şunu belki söylemedik en başta. Biz aslında şiirin sınırları programına başlarken şöyle bir gizli niyetimiz de vardı. Şiiri sanat yapan neler? Şiiri
evet.
Ne sanat yapar? Şiiri sanat katına neler çıkarır? Bu soru üzerine biraz da konuşuyoruz. Kendi kendimize bu soruyu sorduk aslında en başta ve ha dedik bunu o zaman bu anlatılmaya değer olan bir şeydir. Yani bir şeyin için estetik haz veren bir kategoriye yükselir. Burada şunu söylemek istiyorum. Birimler açısından biricikliği yani özgünlük biz şairler arasında her zaman bir masal sayılsa bile veya sanatçılar arasında özgünlük bir tür masal olsa bile biz bunu hayal etmeye devam edeceğiz. Biriciklik, özgünlük hepimizin rüyası olmaya devam ediyor. Aslında bu sanatla uğraşmayan her insan tekinin de rüyası olmaya devam ediyor bana göre. Bunun için insanlar o fotoğrafları çektirip sosyal medyalara yükleyip biriciklik arzusuyla bu işleri yapıyorlar. Bu sebeple şiir içinde işte sanat demezdik. Eğer bu biriciklik ve özgürlük arzusu olmasaydı zanaat ürünü derdik.
Zanaat ürünü derdik dediniz. O zaman yine bir tanımlama sorusu gelecek benden size. Sanat ve zanaat bu. İkisinin farkı ya da zanaatı sanattan ayıran özellikler nelerdir efendim?
Şimdi şiir bağlamında zanaat da şiire dahildir. Önce bunu söyleyerek başlamak isterim. Bunu şöyle açmak istiyorum. Zanaat bir işin teknik tarafıdır. Bir ustadan öğrenilir. Deneyim ve beceri gerektirir. hüner deriz biz buna, marifet deriz. Zanaat kapsamındaki meslekler, işte en bilinenleri söyleyelim. Dokuma, marangozluk, terzilik, el sanatları gibi belirgin özelliği ücret karşılığı yapılmış olmaları. Bu bir ayrım aslında. Sanat eseri ise ücretlendirilse bile bu ücrete karşılık olarak iş kapsamını aşan unsurlar içeriyor. Yani siz, birisi size şu kadar miktar ücret ödediği için şiir yazmıyorsunuz.
Böyle yazanlar var mı peki?
Tabii şimdi...
Hocam bana bir şarkı yazar mısınız?
Ha tabii bu şekilde işin her zaman ticarete dökü. Yani şunu baştan konuşmak lazım Orkun Bey. Biz bu konuları konuşurken en başta hani geçen hafta da söylemiştim. Bir bıçak sırtında konuşuyoruz. Yani biz bu işi her zaman söylediğimiz her şey matematik kesinlik içermiyor. Yani biz bir hükme varırız programda. Veya şiirle ilgili bir konuda bir şey söyleriz ama o sözü yalanlayan bir iddiayla karşılaşmamız her an mümkündür.
Olabilir.
Bunlarla, çünkü bu kültürel ve toplumun içerisinde yaşayan bir şey olduğu için bu böyle. Dolayısıyla yani sanat ürününün ücret karşılığı yapılmadığını söylemiyorum ben. Hani bunu bu lafı böyle düzelteyim. Ama zanaatla sanatı ayıran şey, zanaat eserinin bir sipariş karşılığı gelebilirken sanat eserinin kolay kolay bir sipariş ürünü olmadığını söylüyorum ama bunu yalanlayan örnekleri de hemen kendim vereyim. Mesela Rönesans'ta siz bir ressama gidip belli bir miktar karşılığında tablonuzu yaptırabiliyorsunuz.
Ya da bu benim horozum, resmet.
Horozumun resmini yap ya da işte karımın resmini yap ki sonsuza kadar yaşasın dediğinizde adam bunu yapıyor. Bunun karşılığında belli bir miktar ödüyorsunuz ve o aslında çok da ünlü. Bugün çok da beğendiğimiz bir ressam olabiliyor.
Evet.
Dolayısıyla bu tür endüstri ürününe dönüşmüş veya bir şekilde üretim, tüketim, o sarmalın içine girmiş olan her şey şaibeli sanat, hı-hı, konusunda. Fakat biz yine de sanatla zanaatı her zaman ayırmaya devam ediyoruz. Bir şekilde toplum, adam işte ekmeğini terzilikten kazanıyorsa biz ona zanaat diyoruz. Başka ayıran şeyler de var çünkü. Yani nedir? İşte bir elbiseyi aynı şekilde dikebilir ve o şekilde 50 tane üretebilir. Fakat bir sanat eserini biz her zaman biricik diye tahayyül ederiz.
Evet.
Onun taklitleri çıksa bile o onun en iyi taklidi olmakla.
Peki zanaat,
ancak övünebilir.
Zanaatkarlar sanatkar olabilir mi? Ya da şöyle açayım soruyu. Her sıkı çalışan, her çalışan kişi şair olabilir mi? Ya da şair olabileceği anlamına gelir mi? Çalışanlar da şair olabilir mi?
Tabii bu şey, orada yine biz o temel ayrımımızı yaparken bazı unsurları daha eklemek lazım burada. Sadece ücretlendirilmek ya da benzerlerinin olmayışı değil bir sanat eserini zanaat eserinden ayıran şey, o içe doğuş. Mesela şairler arasında meşhur bir tabir vardır. Şairi maderzat denir. Anadan doğma şair anlamında. Yani oradaki ürün bir ustanın yanında bir çırak ve kalfa olarak yetişmiş olmaktan çok kendi kendini yetiştirebilir. İçe doğar, ilham denilen bir şey var. Yani ben bunu çok fazla kabul etmediğim için burada bir şey diyerek onu şerh düşerek anlatıyorum. İçe doğma, o içsel enerji var ya sanatçının, evet, içsel enerjisi. Sadece eğitimle olacak bir şey değil işte. Çok büyük ustalar, büyük şairler dediğimiz kişiler doğuştan bir yetenekle olduğunu varsaydığımız kişiler. Yetenekli birinin üstün çabaları onu büyük dediğimiz bir şaire dönüştürürken,
evet,
Sezai Karakoç, Turgut Uyar gibi ortalama bir adamın üstün çabaları da onu ortalama bir şair kılar. Şiir dünyası, dilin dünyası olduğu için her düzeyde yaratıma açıktır ve dil evreni insanların yaşam evrenine benzer. Buradan bunu hep zihnimizde tutarak konuşmamız lazım. Her türde canlı bu evrende barınmaktadır. Nasıl her tür canlı bu evrende barınıyorsa dil evreninde de her tür şair barınır. Ve adeta her devirde yüzlerce şair o birkaç şair yetişsin diye dili geliştirmek için şiir yazmaktadırlar.
Bu durumda büyük şair... Büyük şairin hem zanaatkar hem de sanatkar olması beklenir mi demeliyiz? Böyle
tabii,
mi düşünmeliyiz?
Tabii tabii, onu aslında o şekilde demiş olduk aslında. Yani şiir yazmak hem bir zanaat gibi ustalıkla yıllarla kazanılan bir şey demiş olduk. Hem de içe doğuşla parlamanlarıyla, bir takım epifanilerle geliştirilen bir şey demiş olduk. Dolayısıyla bu Sokrates'in bir şeyi var, tespiti. Mutlak anlamda yararlılıkla ilişkili bir tezek sepeti güzel midir diye soruyor Aristipos Sokrates'e. Onun yanıtı elbette ve bir altın kalkan da çirkindir eğer biri işlevi için iyi şekilde yapılmış ve diğeri de yapılmamışsa diyor. Bu yararlılıkla ilişkili.
Yani biri yararlı, bir konu. Biri yararsızsa mı diyor?
Yararlı olmak üzerinden tanımlıyor Sokrates ve bizim konumuz aslında, biz biraz da bunu tam tersi olarak tanımladık. Yani biz hep yararsızlık üzerinden yürüdük. Hı hı. Yani sanat...
Açalım o zaman sanatı, bu yürüdüğümüz yararsızlık konusunu.
Evet, burada yani bir sanat eserini, sanat eseri kılan şeyin onun yararsızlığı olduğunu söyledik aslında.
Evet.
Ve diğer ürünler, yani bizim hayatımızdaki herhangi bir nesne, şu su bardağı, bu mikrofon, bu işte masa üzerinde yer alan her şey ihtiyaçlarımız doğrultusunda belirlenip yapılırken, bizim ihtiyaçlarımız bize yararlı olduğu için mevcutlar ve bunun için değerli iken, sanat eseri dediğimiz şiir de bunun bir parçası, bize yararlı olduğunu gözetmeyiz. Ama son tahlilde yararlı olursa o başka.
O zaman ne oluyor?
İşte tam orada var oluyor. Yani siz aslında o günkü kriterlerle, yani çağın istediği kriterlerle bir altın kalkan yapıyorsunuz.
Evet.
Hem ona aynı zamanda içe işleyen, yüzyılları aşan anlamlar yüklüyorsunuz. Yani onu bu devirde Orkun okuyor, işte gelecek yüzyılda Ece okuyor ve onu kendisi için güzel buluyor. İşte bütün bunları yaparken de bunun yararsızlığını ilan ederek yapacaksınız. Büyük eser yaratmak, şiir yaratmak böyle bir şey beyefendi. Evet.
Ama her okuyan şiirden mutlaka bir şeyler ve farklı bir şeyler bulabilir kendince. Kendince bir yarar sağlayabilir, değil mi? Şiirin bir de böyle bir yönü var.
Evet, aslında burada şunu iyi ayırt etmek lazım. Sonuç olarak ondan bizim süzdüğümüz, kendimiz için çıkardığımız o vitamin diyelim söz gelişi. Biz onu süzüyor olmamız, onu yaratan kişinin bunu hesaplıyor olduğu anlamına gelmiyor.
Tabii, tabii.
Yani bunu o hesaplamadan... bunu yaparken kime nasıl ne kadar yarayacağını düşünmeyecek.
O kendine göre yazıyor.
O kendi içindeki o ateşi dışarı çıkarmak ve o sıkıntıyı dışa atmak için yazacak.
Hı hı. Ve böyle yapıyor fakat...
O öyle yapacak. Yani o beni hesap ettiği anda zaten kendisi olmaktan çıkıyor. Bu zaten çok ciddi bir sorun.
Çok güzel bence konulara değiniyoruz bu programda. Yani şiirin gerçekten temeline, diplerine kadar tüm taşlarını ele alarak iniyoruz. Gerçekten çok güzel konular. Efendim yine biz programımız sona erecek çünkü süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz katılımınızdan dolayı, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Önümüzdeki program tekrar birlikteyiz.
Ben de teşekkür ederim.
Peki. Sevgili dinleyiciler, konuğumuz Sayın Hayri Ünal'dı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki program yine birlikte olacağız kendisiyle. Efendim, Şiirin Sınırları programı yine burada sona eriyor. Programı sizler için Nilgün Yıldırım hazırladı. Aslı Yıkılmaz teknik masadaydı ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kalın diyoruz efendim.
Şiirin Sınırları.